Gülün Adı, Umberto Eco, 10. Ayrım. Öyle olsun Ubertino, dedi William. Bu arada imparatorun tahttan indirilmesini önlemek için burada bulunuyorum ben. Senin melek papağandan Fra Dolcino da söz ediyordu. O yılanın adını bir daha ağzına alma diye bağırdı Ubertino. İlk kez acısının öfkeye dönüştüğünü görüyordum. Kalabriyalı Johim'in sözlerini lekeledi o. Ölüm ve pislik getiren sözcüklere dönüştürdü. Deccal'in habercisiydi. Eğer böyle biri varsa. Ama sen böyle konuşuyorsun William. Çünkü gerçekte Deccal'in geleceğine inanmıyorsun. Oxford'daki hocaların sana yüreğinin geleceği kestirme yetilerini kurutarak mantığı putlaştırmayı öğrettiler. Yanılıyorsun Ubertino, diye karşılık verdi William. Büyük bir ciddilikle. Hocalarım arasında en çok Roger Bacon'a saygı duyduğumu bilirsin. Hani şu uçan makineler konusunda saçma sapan şeyler söyleyen, diye homurdandı Ubertino acı acı. Açık seçik bir biçimde Deccal'den söz eden, dünyanın yozlaşmasında ve bilimin gerilemesinde onun belirtilerini sezen. Ama Bacon, kendimizi onun gelişini hazırlamamızın bir tek yolu olduğunu öğretti. Doğanın gizlerini öğrenmek, bilimden insan türünün gelişmesi için yararlanmak, otların iyileştirici erdemini, taşların yapısını inceleyerek, hatta senin güldüğün o uçan makineleri tasarlayarak Deccal'le savaşmaya hazırlanabilirsin. Senin Bacon'ın Deccal'i zekanın gururunu beslemek için bahaneydi. Kutsal bir bahane. Bahane olan hiçbir şey kutsal değildir. William, bilirsin seni severim. Sana çok güvendiğimi de bilirsin. Zekanı yen. Efendimizin yaraları için ağlamayı öğren. Kitaplarını at. Yalnızca seninkini alıkoyacağım, diye gülümsedi William. Ubertino da gülümsedi ve parmağıyla onu tehdit etti. Deli İngiliz. Meslektaşlarına çok gülme. Tersine sevmediklerinden kork. Manastırda tetikte ol. Burası hoşuma gitmiyor. Ben de burayı daha iyi tanımak istiyorum, dedi William izin isteyerek. Gidelim Atso. Ben sana burası iyi bir yer değil diyorum. Sen tutmuş burayı tanımak istediğini söylüyorsun. Hıh, dedi. Ubertino başını sallayarak. Bu arada, dedi gene, sahanın yarısına çoktan varmış olan William, bir hayvana benzeyen ve Babil dili konuşan o rahip kim? Salvator mu, diye döndü. Çoktan düz çökmüş olan Ubertino. Sanırım onu bu manastıra ben armağan ettim. Kilerci ile birlikte. Sırtımdan Fransisken binişini çıkardıktan sonra bir süre için Kassel'deki eski manastırıma döndüm. Orada başka rahipler gördüm. Halk onları benim tarikatımdan tinciler olmakla suçladığı için üzgündüler. Onlardan yana davranarak benim örneğimi izleyebileceklerini söyledim. İşlerinden ikisini, Salvator'la Remigio'yu geçen yıl geldiğimde burada buldum. Dışarı çıkmak üzereyken önümde bir başka rahip daha gördüm. William'la aynı yaşta olmalıydı. Bize gülümsedi ve uygarca selam verdi. Adının Sankt Vendelius Severinus olduğunu, bitki uzmanı olup hamamı, hastaneyi ve botanik bahçesini yönettiğini ve manastırda yolumuzu daha kolay bulmak istiyorsak hizmetimizde olduğunu söyledi. William ona teşekkür etti. İçeri girerken güzel bahçenin farkına vardığını, ona bahçede yalnızca sebze değil, karların arasından görebildiği kadarıyla şifalı bitkiler de varmış gibi geldiğini söyledi. Yazın ya da ilkbaharda her biri kendi çiçekleriyle bezenmiş çeşit çeşit bitkileriyle bu bahçe yaratıcıya daha güzel övgüler söyler, dedi Severinus, özür dilercesine. Ama bu mevsimde de bu bitki uzmanının gözleri kuru dallar arasından sürgün verecek bitkileri görür ve bu bahçenin hiçbir botanik bahçesinin olamayacağı kadar zengin, renkli, kitaplardaki minyatürler kadar güzel olduğunu söyleyebilir sana. Hem sonra iyi otlar kışında büyür. Ötekileri de toplayıp kavanozlara koyarak laboratuvarda hazır bulunduruyorum. Böylece kuzu kulağı kökleriyle katarakt iyileştirilir. Hatmi köklerinin özüyle deri hastalıkları için bant yapılır. Dul avra totuyla egzamaların kabuk bağlaması sağlanır. Lohusa otunun kök gövdeleri dövülüp öğütülerek sürgünde ve bazı kadın hastalıklarının iyileştirilmesinde kullanılır. Karabiber sindirimi kolaylaştırır. Öksürük otu öksürüğe iyi gelir. Sonra sindirim için iyi yılan otumuz var. Glisiriza ve ardıçtan çok iyi şırınga elde edilir. Mürver ağacı kabuğundan karaciğere iyi gelen bir öz yapılır. Çöven soğuk suda yumuşatılarak kataraktın sağaltımında kullanılır. Kedi otunun erdemlerini kuşkusuz biliyorsunuz. Çeşitli iklimlerde yetişen değişik bitkileriniz var, hem de iyi cins. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bir yandan Tanrı'nın lütfuna borçluyum bunu. Yüksek yaylamızın güneyde denize bakan ve ılık deniz rüzgarlarını alan bir sıra dağla, kuzeyde ormanlarının öz sularını aldığı daha yüksek bir dağ arasındaki konumuna. Öte yandan üstadlarımın isteği üzerine layık olmaksızın öğrendiğim sanatıma borçluyum. Bazı bitkiler çevrelerindeki toprak koşullarına, beslenmelerine ve büyümelerine özen gösterirseniz, en elverişsiz koşullar altında bile yetişirler. Ama yalnızca yenebilen bitkileriniz de var değil mi diye sordum. Senigide aç kurt. Doğru miktarlarda alınırsa beslenmeye yarayıp da bedenin sağaltılmasına iyi gelmeyen hiçbir besin yoktur. Ancak aşırılık onların hastalıklara yol açmasına neden olur. Kabağı düşün. Yapısı bakımından serin ve nemlidir. Susuzluğu giderir. Ama çürük kabak yersen sürgün olursun. Bağırsaklarını hardal ve tuzlu su yakısıyla sıkıştırmak zorunda kalırsın sonra. Soğanı ele alalım. Ilık ve nemlidir. Az miktarda yenirse cinsel gücü artırır. Bizim gibi yeminli olmayanlar için elbette. Ama fazlası başa bir ağırlık verir ki süt ve sirke ile iyileştirilmesi gerekir. Genç bir rahibin diye ekledi kurnazca, soğanı az yemesi için iyi bir neden. Soğan yerine sarımsak yemek daha iyi. Sıcak ve kuru olan sarımsak zehirlere karşı iyidir. Ama çok da yememeli, çünkü beyinden birçok salgıların çıkmasına yol açar. Öte yandan fasulye idrar üretir ve şişmanlatıcıdır. İki iyi şey ama kötü düşlere yol açar. Bununla birlikte bazı başka bitkilere oranla çok daha az yapar bunu. Öyle bitkiler vardır ki gerçekten karabasan gördürür insana. Hangileri diye sordum. Oo, çömezimiz çok şey bilmek istiyor. Bunlar yalnızca bir bitki uzmanının bilmesi gereken şeyler. Yoksa düşüncesizin biri ortalıkta dolaşarak görüntüler dağıtabilir. Başka bir deyişle bitkiler aracılığıyla yalan söyleyebilir. Ama dedi William, o zaman bu tür görüntülerden korunabilmek için biraz ısırgan, rodra ya da oleobarus yeter. Umarım bu yararlı otlardan vardır sizde. Severinus üstadıma göz ucuyla baktı. Şifalı otlarla ilgileniyor musunuz? Çok az dedi William alçak gönüllülükle. İbni Butla'nın Takvim-ü Sıha adlı eseri geçmişti elime. Ebul Hasan el-Muhtar bin Abdun bin Sadun ya da el-Uçhasem el-Mitar nasıl dilersen. Acaba burada bir kopyası var mıdır? En güzellerinden biri. Birçok değerli resim var içinde. Tanrı'ya şükür. Peki bitkilerin erdemlerine dair? O da var. Alfredo di Saraşel'in çevirdiği bitkilere dair var. İşittiğime göre bu kitabı aslında Aristoteles yazmamış dedi William. Nedenlere dair yazanın da o olmadığı anlaşıldı. Ne olursa olsun büyük bir kitap dedi Severinus. Üstadım bitki uzmanının benim bilmediğim ama konuşmalarından çok önemli olduklarını çıkardığım iki kitabın hangisinden, De Plantis'ten mi yoksa De Causis'ten mi söz ettiğini sormaksızın büyük bir heyecanla onun görüşüne katıldı. Severinus, bitkiler üstüne seninle açık yürekli bir konuşma yapmaktan sevinç duyarım diye sözünü bağladı. Ben senden çok isterim bunu dedi William. Ama tarikatımızın kabul ettiği suskunluk ilkesini çiğnemiş olmaz mıyız? Bu ilke dedi Severinus, yüzyıllar boyu çeşitli toplulukların günlük gereksinimlerine uydurulmuştur. Başlangıçta bu ilke kutsal okumayı öngörüyordu. Araştırmayı değil. Tarikatımızın kutsal ve insancıl şeylerle ilgili araştırmalarını nedenli geliştirdiğini biliyorsun. Kural ortak bir yatakhaneyi de öngörüyor. Ama bizde olduğu gibi rahiplerin gece boyunca düşünme olanağına sahip olabilmeleri için her birinin ayrı bir hücresi olması yerindedir. Kural susku konusunda çok katıdır. Bizde de yalnız elleriyle çalışan rahiplerin değil, yazıp çizenlerin de öteki rahiplerle konuşmamaları gerekir. Ama manastır her şeye karşın bir araştırmacılar topluluğu olduğundan, rahiplerin çoğu kez topladıkları bilgi hazinelerini aralarında değiş tokuş etmeleri yararlıdır. Çalışmalarımızla ilgili her konuşma, yemekhanede ya da ayin saatleri sırasında açılmamak koşuluyla yasal ve yararlı sayılır. Otrantolu Adelmo ile çok konuşma olanağı buldun mu diye sordu William birden. Severinus şaşmış görünmedi. Görüyorum ki başrahip seninle konuşmuş bile dedi. Hayır, ona çok sık rastlamazdım. Zamanını el yazmalarını resimlemekle geçirirdi. İşiyle ilgili olarak onun bazen başka rahiplerle, örneğin Salvemekli Venantius ya da Burgoslu Jorge ile konuştuğunu işittim. Hem ben günümü yazı salonunda değil, laboratuvarımda geçiririm. Başıyla hastane binasını gösterdi. Anlıyorum dedi William. Öyleyse Adelmo'nun görüntüler görüp görmediğini bilmiyorsun. Görüntüler mi? Senin otlarının yol açtığı görüntüler gibi örneğin. Severinus dikleşti. Tehlikeli otları büyük bir özenle sakladığımı söylemiştim. Demek istediğim bu değil diye çabuk çabuk açıkladı William. Genel olarak görüntülerden söz ediyorum ben. Anlamıyorum diye direndi Severinus. Düşünüyorum da gece yarısı bir rahibin, baş rahibin izniyle yasak saatte oraya girenlerin başına korkunç şeyler gelebilirdi. Diyordum ki onu uçuruma iten şeytanca görüntüler görmüş olabilirdi diye düşünüyordum. Bir kitaba gerek duyduğum zamanlar dışında yazı salonuna hiç gitmediğimi söyledim. Ama genellikle hastanede sakladığım ot koleksiyonum vardır. Dediğim gibi Adelmo, Jorge ile Venantus'ta ve doğal olarak Berenger'la çok işli dışlıydı. Severinus'un sesinde belli belirsiz heyecanı ben bile sezdim. Üstadımın gözünden de kaçmadı bu. Berenger'le mi? Peki niçin doğal olarak? Arundel'li Berenger kütüphane yardımcısıdır. Meslektaştılar. İkisi de aynı zamanda çömez olmuşlardı. Konuşacak şeyleri olması doğaldır. Bunu demek istemiştim. Demek bunu demek istemiştin dedi William. Bu nokta üstünde durmaması beni şaşırttı. Gerçekten de hemen konuyu değiştirdi. Ama belki de Aide Fikum'a girmenin vakti geldi. Bize yol gösterir misin? Seve seve dedi Severinus. Rahatladığı apaçıktı. Bizi botanik bahçesinin yanından geçirip Aide Fikum'un batısına bakan yüzüne götürdü. Bahçeye bakan kapı mutfağa açılır dedi. Ama mutfak zemin katının yalnızca batı yarısını işgal eder. Öteki yarısında hastane vardır. Kilisenin koronun arkasından dolaşılarak ulaşılan güney girişinde ise mutfakla hastaneye açılan iki kapı daha vardır. Ama biz buradan girelim. Çünkü mutfaktan doğruca hastaneye geçebiliriz. Kocaman mutfağa girince Aede Fekum'un içinde yapının yüksekliğinde sekizgen bir avlu bulunduğunu fark ettim. Daha sonra bunun hiçbir girişi olmayan bir tür kuyu olduğunu anladım. Her katta yapının dış yüzünde olduğu gibi bu avluya bakan geniş pencereler vardı. Mutfak duman içinde birçok hizmetçinin daha şimdiden akşam yemeğini hazırlamak için koşuşturduğu uçsuz bucaksız bir giriş salonunu andırıyordu. Büyük bir masanın üstünde iki hizmetçi sebze, arpa, yulaf ve çavdardan içine turp, su teresi, şalgam ve havuç doğrayarak bir hamur karıyorlardı. Az ötede bir aşçı balıkları şarap ve su karışımında pişirmiş, ada çayı, maydanoz, kekik, sarımsak, karabiber ve tuzdan yapılmış bir karışım döküyordu üstlerine. Batı kulesinin altında kocaman bir ekmek fırını ağzı açık daha şimdiden kıpkırmızı alevlerle parlıyordu. Güney kulesinde ise üstünde koca koca tencerelerin kaynadığı ve ızgaraların döndüğü kocaman bir ocak vardı. Tam o sırada kilisenin arkasındaki ambarın yanındaki avluya açılan kapıdan domuz çobanları kesilmiş domuzların etleriyle birlikte içeri giriyorlardı. Bu kapıdan çıkınca kendimizi duvarların arkasında birçok yapının yükseldiği alanın doğu ucundaki bir harman yerinde bulduk. Severinus bana bu yapıların birincisinin ambar olduğunu söyledi. Sonra at ahırları, sonra öküz ahırları, sonra kümesler ve koyun ahırları geliyordu. Domuz ahırlarının dışında domuz çobanları kocaman bir küpte yeni kesilmiş domuzların kanını pıhtılaşmasını önlemek için karıştırıyorlardı. Hemen ve gerektiği gibi karıştırılırsa soğuk iklim sayesinde birkaç gün dayanıyor, sonra bundan puding yapıyorlardı. Yeniden Aide Fikum'a girdik. İçinden geçtiğimiz hastaneye şöyle bir göz atıp Doğu Kulesi'ne doğru yöneldik. Hastanenin kapladığı iki kuleden kuzeydekinde bir ocak, ötekinde üst kattaki yazı salonuna çıkan bir döner merdiven vardı. Rahipler her gün bu merdivenden ya da buradaki ocağın ve mutfaktaki fırının arkasındaki çok daha az rahat ama ısıtılmış iki sarmal merdivenden çıkarak işlerine gidiyorlardı. William pazar olmasına karşın yazı salonunda birini bulabilir miyiz diye sordu. Severinus gülümsedi ve İyi bir Benedikte'nin işinin dua etmek olduğunu söyledi. Pazarlara ayinler daha uzun sürüyor ama kendilerini kitaplara adamış rahipler, yazı salonunda birkaç saat daha kalıp, her zamanki gibi kutsal yazılar üstünde verimli gözlem, öğüt ve görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Birinci gün, akşam üzeri. William ve Asso yazı salonunu ziyaret ediyorlar ve birçok araştırmacı, kopyacı ve başlık yazıcısı, bu arada Deccal'i bekleyen yaşlı bir körle tanışıyorlar. Yukarı çıkarken üstadımın merdiveni aydınlatan pencereleri incelediğini gördüm. Belki ben de onun gibi yetenekli olmaya başlamıştım. Çünkü pencerelerin konumunun onlara ulaşmaya pek de elverişli olmadığını fark ettim. Öte yandan hastaneye bakan pencerelerde, birinci katta uçuruma bakan tek pencereler, altlarında herhangi bir eşya olmadığına göre kolayca ulaşılabilir gibi görünmüyordu. Merdivenin başına vardıktan sonra Doğu Kulesi'nden kitaplığa girdik. Bir hayranlık çığlığını tutamadım. İkinci kat birinci kat gibi bölünmemişti ve olanca genişliğiyle gözlerimin önünde uzanıyordu. Kıvrık ve çok yüksek olmayan tonozlar, güzel bir ışığın yayıldığı bir boşluğu çevriliyordu. Çünkü salonun büyük duvarlarının her birinde üçer tane kocaman pencere vardı. Her kulenin beş dış yüzünde de daha küçük birer pencere açılmıştı. Son olarak sekiz yüksek dar pencere, ışığın ortada sekizgen biçimindeki kuyudan içeri girmesini sağlıyordu. Pencerelerin bolluğu büyük salonun bir kış öğle sonunda bile sürekli ve yaygın bir ışıkla şenlenmesini sağlıyordu. Camlar kiliseninkiler gibi renkli değildi. Kurşun çerçeveli, renksiz cam kareleri ışığın insan sanatınca bir değişime uğramaksızın, olabildiğince arı bir biçimde içeri girmesine ve okuma yazma çalışmalarını aydınlatma amacını gerçekleştirmesine izin veriyordu. Başka zamanlarda, başka yerlerde birçok yazı salonu gördüm. Ama hiçbirinde çevreyi aydınlatan fiziksel ışığın dökülüşünde, odanın orantısının ayrılmaz bir niteliği olan, ışığın somutlaştırdığı tinsel ilke, tüm güzelliklerin ve bilginin kaynağı olan claritas, böylesine ışıl ışıl parlamıyordu. Dipnot. Claritas, aydınlık, berraklık, parlaklık. Çünkü güzelliği yaratan üç şeyin uyumudur. Her şeyden önce bütünlük ya da yetkinlik, bu yüzden yetkin olmayan şeylere çirkin deriz, sonra gerekli orantı ya da uyum, son olarak da aydınlık ve ışık. Gerçekten de rengi açık seçik olan nesnelere güzel deriz ve güzelin görünümü erinç sağladığı ve susuzluğumuzu erinç içinde iyi ya da güzel şeylerle gidermek aynı şey olduğu için de içimin büyük bir avuntuyla dolduğunu hissettim ve böyle bir yerde çalışmanın nedenle hoş olacağını düşündüm. O öğle saatinde gözlerimin önünde beliren şey bana neşeli bir bilim işliği gibi göründü. Daha sonra St. Gallo'da benzer oranlarda kitaplıktan ayrılmış, başka manastırlarda rahipler kitapların durduğu yerde çalışıyorlardı, bir yazı salonu gördüm. Ama konumu bununki gibi güzel değildi. Her pencerenin altına bir masa konmuştu. Antik metinlerle uğraşanlar, başlık yazıcıları ve araştırmacıların her biri kendi masasında oturuyordu. Salonda 40 pencere olduğu için gerçekten de kusursuz bir sayı. Dörtgenin 10 katı, sanki 10 emir, 4 asal erdemle çarpılmış gibi. Aynı anda 40 rahip çalışabilirdi orada ama şu anda ancak 30 rahip vardı. Severinus rahiplerin sabah, öğle ve ikindi dualarından bağışık tutulduklarını, böylece gün ışığında çalışmalarını kesmek zorunda kalmadıklarını ve işlerini ancak güneş batarken gün batımı duasına katılmak için bıraktıklarını açıkladı bize. En aydınlık yerler antik metinlerle uğraşanlara, en usta ressamlara, bölüm başlığı yazarlarına ve el yazması kopyacılarına ayrılmıştı. Her masada resim çizmek ve kopya etmek için gerekli her şey vardı. Mürekkep boynuzları, bazı rahiplerin ince bir bıçakta sivriltmekte oldukları ince tüy kalemler, parşömeni düzgünleştirmek için sünger taşı, üstüne yazılacak yazıların izleyeceği çizgileri çizmek için cetveller, her yazıcının yanında ya da eğimli masanın üst kısmında, sayfanın üstü, o sırada kopya edilmekte olan satırı çevreleyen bir maskeyle örtülü. Kopya edilecek el yazmasının durduğu bir kürsü vardı. Kimi rahiplerin altın renkli ya da başka renkte mürekkepleri vardı. Kimileri de yalnızca kitap okuyorlar özel defterlerine ya da levhalara not alıyorlardı. 10. ayrımın sonu sayfa 117, devamı 11. ayrımda.